Ayrım 4.
Ben bunu okudum, çok beğendim. Bir de okullarda, köyümüzde bazı tartışmalar oldu. Allah var mı, yok mu, Allah nedir diye. Buna en iyi cevabı ben o kitapta gördüm. Okudum, beğendim ve arkadaşlarıma da duyurmak istedim. Onların da okumalarını istedim. Ben kitabın tanıtımını yaptım ve dergide bu yayınlandı. Seneler sonra Fethi Tevetoğlu adında bir vatandaş, sözüm ona bir aydın, köy enstitülerinin karalanma çamurlanma döneminde Türkiye'de komünizm faaliyetleri diye yayımladığı kitapta adımdan da bahsederek bu kitabı bana mal etmiş. İhsan Güvenç adında bir köy enstitülü komünist diye. Halbuki o kitabı yazan ben değilim, tanısam benim. Kaldı ki o kitabı imza atmak kadar da bana onur verecek bir şey olamaz. Talip Apaydın. Parmaklarının ucundan öpülen kız. Bir sürprizimiz var dendi. Piyano çekildi ortaya. Baktık, ufacık bir kız geldi. Lüle lül saçları, sandalyeye oturttular. Kolu yetişmedi. Kalın kitaplar koydular sandalyenin üzerine, ondan sonra çaldı. İdil Biret, 4 yaşında bir kızdı. Çok güzel şeyler çaldı, hayret ettik. Bu kadar küçük yaşta. İsmet Paşa çağırdı ve parmaklarının ucunu öptü. Alkışladık. Sunakan da aynı şekilde. 10 yaşında falandı. Cılız, zayıf, ince bir kızdı. Konservatuvarda, gene bir konserde Vivaldi'nin bir eserini çaldı. Rastlantıya bakın, ben de o eser üzerinde çalışıyordum o günlerde. Baktım benden daha iyi çaldı. Sesler tertemizdi. Sanat derslerine Ankara Konservatuvarı'nın en iyi hocaları geliyorlardı. Batı Edebiyatı derslerini Sabahattin Eyüboğlu, müzik derslerini Aydın Gün, Veysel Arseven ve Ruhi Su veriyordu. Köy öğrencileri Fransızcayı Vedat Günyol'dan, tiyatroyu Mahir Canova ve Ulvi Uraz'dan öğreniyorlardı. Daha önce Almanya'da elçi olan eski Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan, görevdeyken Hitler'in armağan ettiği kuyruklu piyanoyu dönüşte Hasanoğlan'a getirecek ve Nazizmin başkentinden gelen piyano, ilerici bir eğitim sisteminin hizmetine girecekti. Ve öğrenciler bu piyano üzerinde Faik Canselen ve Selçuk Uraz'dan ders alacaklardı. Bazı zamanlarda enstitüler Ankara'ya konservatuvara gidip Cumhurbaşkanı İnönü ve devrin önde gelen bürokratları ile birlikte İdil Biret, Sunakan gibi harika çocukların klasik müzik konserlerini, operaları dinliyor, sergileri geziyorlardı. Artık Hasanoğlan'ın bahçesinde klasik Yunan heykellerinin kopyaları vardı. Okul şan dersi alan öğrencilerin koro çalışmalarıyla çınlıyor, çayır üzerinde resim çalışması yapan, voleybol oynayan ya da mandolin çalan öğrencilerle alışılmadık bir köy manzarası ortaya çıkıyordu. Enstitünün hemen yanı başına bir amfiteyatr inşa edilmişti. Bu Anadolu'da binlerce yıl sonra kurulan ilk amfiteyatrdı. Enstitü öğrencileri açılış için Sofokles'in Kral Oedipus trajedisini sergilediler. Adeta bir düş gerçek olmuştu. Köy çocukları Gogol, Molière, Shakespeare, Çehov oynuyor, köylüler izliyorlardı. Cumhurbaşkanı İnönü 1943 Eylül'ünde Hasanoğlan Yüksek Enstitüsü'nü ziyaret etti. Kısa zamanda ortaya çıkarılan eseri görünce çok etkilendi. Enstitülerin sayısının 20'den hızla 60'a çıkarılmasını istiyordu. 60 enstitü demek 200 bin yetişmiş tarımcı demekti. Hasan Ali Yücel, buna ne kadromuz ne de paramız yeter diye itiraz edince Cumhurbaşkanı sanki geleceği görerek çok büyük fırsat kaçırıyorsunuz demişti. Bu savaş yıllarından yararlanarak bunları yapmalıydınız. Savaştan sonra ne olacağı belli değil. Bunların hiçbirinizi bize yaptırmayacaklar. İleride beni dinlemediğinize çok pişman olacaksınız. İnönü o günden sonra köy enstitüleriyle daha yakından ilgilenecek, bütün vilayetleri seferber edecek, enstitülerin ihtiyaçlarının en yakın takipçisi olacaktı. Başlatılan kampanyayla bütün bölgelerde okul yapımına hız verildi. Köy enstitüleri yasası okul yapma görevini köylülere veriyor, enstitü mezunlarını da köyde 20 yıl hizmete mecbur ediyordu. Kaymakamlar ve valiler Ankara'dan gelen talimat doğrultusunda köylü üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdılar. Planlamaya göre 1944-45 sezonunda 5000 ilkokulun bitirilmesi ve 200 bin mezun verilmesi gerekiyordu. Ancak bu rakamlara ulaşılamıyordu. Milli Şef'e göre bunun nedeni pasif direnmeydi. Ulus gazetesinde yayımlanan bir makalesinde İnönü, "Şimdi her yapılmamış okul için bana bir tomar özür hazırlayacaklardır. Vereceğim yanıtı adları ve yerleri ile vatandaşlarım da öğreneceklerdir," dedi. Nitekim bir süre sonra okul yapmayan köyler cezalandırıldı. Okul yapımını tavsatan valiler bizzat Cumhurbaşkanı İnönü tarafından radyoda halka şikayet edildiler. Köylerden Ankara'ya doğru bir muhalefet rüzgarı eser olmuş, CHP içinde de itirazlar başlamıştı. "Köylüyü bu kadar sıkıştırmayalım," diyenleri Milli Şef "her köyde cami yok mu?" diye soruyordu. "O camiler nasıl yapıldıysa okul da öyle yapılacak." Köy enstitüleri artık bir gerginlik konusuydu. İşte o seferberlikte Hasanoğlan'a bir de tren istasyonu yapılmasına karar verildi. Bu istasyon Hasanoğlan'ı Ankara'yı biraz daha yakınlaştıracak ve kentte aydınların köy enstitülerle buluşmalarını kolaylaştıracaktı. O günden sonra Hasanoğlan Türkiye'nin önde gelen sanatçı ve yazarlarının buluştuğu bir merkez haline geldi. Mehmet Başaran, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi. Yapı kolunun büyük bir salonu vardı. Bir defasında o salonda toplanıldı. Gelenler Cahit Sıtkı Tarancı, Şahap Sıtkı, Melih Cevdet, Necati Cumalı, Cahit Külebi, Kemal Sadık Gökçeli, yani Yaşar Kemal, Can Yücel, bizim arkadaşlardan Turan, Aydoğan, Talip, Apaydın, ben ve izleyen bütün öğrenci topluluğu. Cahit Sıtkı Tarancı elini çenesine dayadı. Önce 35 yaş şiirini okudu, arkasından bir tartışma açıldı. Yaşar Kemal bu şiiri karamsar bulduğunu, içinde ölüm havası estiğini, bu şiiri sadece içindeki halk ritimlerinden dolayı sevdiğini söyledi. Böylece tartışmaya girişilmiş oldu. Bu ustalardan böyle tartışmaları izleyerek yetiştik biz. 1945 yılında köy enstitüleri giderek artan sayıda mezun vermeye başladı. O yıl 5 yıllık eğitimi tamamlayan 1893 köy enstitülü öğretmen olarak köylerine gittiler. Türkiye'yi aydınlığa kavuşturması beklenen eğitim devriminin ilk ışıkları yanmaya başlamıştı. Ancak köy enstitülerinin kaderini değiştirecek gelişme de aynı yıl yaşandı. Şubat 1945'te bir gün Hasanoğlan'a giren bir ziyaretçi sonun başlangıcını hazırladı. O gün tiyatro dersi için okulu devlet tiyatrolarının kurucusu Karl Ebert ziyaret edecekti. Ancak öğrencilerin dikkati Ebert'ten çok yanındaki altın tel çerçeveli gözlük takan ak saçlı tercümanın üzerinde toplanmıştı. O tercüman dönemin en tanınmış muhalif edebiyatçısı Sabahattin Ali'ydi. İhsan Güvenç. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi. Kendisinden dağlar ve rüzgar şiirini rica ettik. Okudu fakat bir yerine gelince arkadaşlarımızdan birisi kalktı. Ben de senin gibi delice esmeliyim. Zaman zaman mağlup olsam bile etime, insan olmak dokunuyor haysiyetime dizelerini hatırlatıp gene insan olmak dokunuyor mu haysiyetinize diye sordu. O da hayır dedi. Böyle bir topluluğa hitap ettiğim için gurur duyuyorum. Sabahattin Ali, ilerici fikirleri nedeniyle mahkum olmuş ve sonra afla salıverilmiş bir solcuydu. Böyle birinin Hasanoğlan'a gelip öğrencilerle sohbet etmesi, enstitüde cadı kazanlarının kaynamasına yol açtı. Sabahattin Ali o gecede okulda kalıp herkesin uyuduğu bir saatte bazı öğrenci ve öğretmenlerle toplantı yapınca kıyamet koptu. İhsan Güvenç. Biz açık havadayız. Bir kum yığınının üzerinde oturmuşuz. Sohbet ediyoruz. Öğrenciler de yatmışlar. Ben öğrenci başkanı olarak kontrol ettim. Herkes yatıyor, uyuyor. Meğer bir cadı kazanı kaynatmışlar aralarında. Okul müdürü Rauf Bey'e şikayet etmişler. Enstitü içindeki sağ-sol gruplaşması böylece su yüzüne çıktı. Zaten bir süredir bu okulların tamamen solcuların eline geçtiği eleştirileri alıp yürümüş, bazı öğrenciler polis takibine alınmışlardı. Gece toplantısını ihbar edenler ise o sıralar Sabahattin Ali ile davalı olan Nihal Atsız'ın öncülüğündeki Turancılardı. Enstitü içten içe kaynamaya başlamıştı. Talip Apaydın, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi. Bizim aramızda böyle bir çatışma başladı. Tabii pek bir kavgaya girmedik ama kavga da olabilirdi. Örneğin solcu arkadaşlarımız bana derlerdi ki, sen güzel sanatlar kolunda geç vakte kadar çalışıyorsun. Gelirken döverler seni. Önüne çıkarlar, dikkat et. Yani öyle bir havaya girmişti artık. Gerginlik büyüyünce konu İsmail Hakkı Tonguç'a iletildi. Tonguç hemen Hasanoğlan'a gelip öğrencileri uyardı. Ateşle oynuyorsunuz. Kendi kurduğunuz binanın temelini oyuyorsunuz dedi ve yaklaşan tehlikenin ilk sinyalini orada verdi. Yapılamaz sanıyorsunuz ama bir gün bu enstitüleri kapatırlar. Aklınızı başınıza toplayın. Pakize Türkoğlu. Halk kültürü sahaya indi. 19 Mayıs bayramlarında şimdikinden daha güzel törenler yapılıyordu. İzciler, Gazi Eğitim'in beden eğitimi öğrencileri, jimnastik grubu, askeri okullar büyük gösteriler yaparlardı. Stadyumu dolduran halk da onları izlerdi. Biz de Yüksekköy Enstitüsü öğrencilerinden büyük bir grup yürüdük. 19 Mayıs 1945'te Hasanoğlan'dan trenle geldik, trenden indik. Akordeon işliğinde stadyuma girerken daha stadyumdan çığlıklar gelmeye başladı. Ayağa kalktılar, alkışladılar. Hasan Ali, Hasan Oğlan diye bağırmaya başladılar. Neredeyse oynuyorlardı yerlerinde onlardı. Ege'nin Arpazlı Zeybeği, Bengi, Dağlı, Doğu'nun barlarından vardı sanıyorum bir iki tane. Halk her oyunda yeniden ayağa kalkıyor, yeniden alkışlıyor, yeniden çığlık atıyordu. Hasan Ali, Hasan Oğlan diye. Şimdi bunun altında tabii şu vardı. O insanlar o ezgileri biliyorlar ama kendileri söylemiyorlar, oynamıyorlar veyahut tavsamıştı. Bu ezgiler, bu oyunlar Türkiye'de okullarda kullanılmıyordu. Halk arasında kullanılıyordu. İşte eğitimin amaçlarından biri, halkın bu kültürünü bu okullara sokarak, eğitimi kullanarak, insanın kendi kültürü içinde zenginleşmesini sağlamaktır. Ondan mahrum oldukları için biz o oyunları oynarken çılgınca coştular. Onlar da istiyordu oynamak. Oraya inip oynamak istiyorlardı. Bundan kaynaklanan bir şeydi o halkın coşkusu. Ve şimdi de halk oyunları stadyumlarda oynanıyor. Köy enstitülerinin büyük payı vardır bunda. Ruhi Su'nun, Aşık Veysel'in ezgileri köy enstitülerinde hep ortam buldu ve kullanıldı. Bu çok önemlidir. 1945. Enstitüleri sarsan gerginlik aslında ülke çapında da hissedilir olmuştu. Savaş bitmiş ve milli şef rejiminin değişme zamanı gelmişti. İnönü, 1945'in meclis açılış nutkunda demokrasiye geçiş sözü verdi. Yeni rejim, yeni partiler, farklı görüşler, muhalif fikirler demekti. Acaba şeflikten yeni çıkmış ülke, kendisine tepeden armağan edilen demokrasiyi yaşatabilecek miydi? Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel o günlerde bu konuyu İnönü ile konuştu ve demokratikleşmeyi eğitimden başlamayı önerdi. Hasan Ali Yücel, bant kaydından. Dedim ki İnönü'ye, bizde metot daima dediktiftir, yukarıdan aşağıya iner. Bu demokrasi tecrübesi de böyle yukarıdan aşağıya iniyor. Sizden aşağıya iniyor. Halbuki müesseseler demokratlaştırılmadıkça bu memlekette demokrasi bir hevesten ibaret kalır ve dayandığı şey bir ütopya olur. Herhangi bir vaziyette tam tersi bir rejim suhuletle gelebilir. Hatta demokrasi soysuzlaşabilir. Sordu bana ne yapmalı. Ben dedim bana düşeni ben yaparım. Nedir dedi, ne yapacaksın? Bu Maarif teşkilatını demokratize edelim. Tarih Yücel'i haklı çıkaracaktı. Yukarıdan empoze edilen demokrasinin ilk hedefi köy enstitüleri oldu ve İnönü'nün tahmin ettiği gibi savaş bitince konu hemen gündeme geldi. Üstelik mecliste muhalefet ilk çıkışını bu konuyla yaptı. 1945 Mayıs'ında Milli Eğitim Bütçesi görüşülürken Emin Sazak, köylere verilen enstitü mezunlarının kendilerini birer Atatürk zannettiklerini söyledi. Hasan Ali Yücel bu eleştiri yanıtlarken, bu çocukların birer Atatürk olması temenni edilir dedi ve sözü büyük toprak sahibi Emin Sazak'a getirdi. Emin Sazak arkadaşım oturduğu yerden iç çekebilir. Çünkü feodal sistemle idare edilmek isteyenler İlköğretim davasını istemezler. 4 Aralık 1945 günü Celal Bayar Çankaya Köşkü'ne çıktı ve İnönü'ye yanında getirdiği parti programını sundu. Türkiye çok partili demokrasiyi deneyecekti ve CHP'den ayrılanların kurduğu Demokrat Parti iktidar adayıydı. Bayar İnönü'ye Demokrat Parti'nin programını gösterirken Köşkün de nabzını tutmayı umuyordu. O görüşmede İnönü Bayar'a iki soru sordu. İlki dini inançları siyasette kullanıp kullanmayacaklarıydı. İkincisi ise köy enstitüleriyle, eğitim seferberliğiyle uğraşıp uğraşmayacakları. Bayar her ikisine de hayır paşam yanıtını verdi ve köşk yeşil ışığı yaktı. Şimdi Türkiye dolu dizgin, tarihinin ilk çok partili seçimine gidiyordu. Çeyrek asırlık CHP iktidarı büyük bir sınava girecekti. Köy enstitülerinin kaderi bu sınavın sonucuna bağlıydı. Bu sınavın sonucu da kısmen köy enstitülerine. İnönü, bir Hasanoğlan ziyaretinde enstitü öğrencilerinin uyanışına bizzat tanık olduktan sonra Milli Eğitim Bakanı'na Yücel demişti. Bu çocuklar köylerde işe başlayınca bizi tutacaklar mı? İşte şimdi bu soruyu yanıtlama zamanıydı. Seçim kampanyasında bazı öğrenciler köylerde CHP için çalışmaya başladılar. Mustafa Aydoğan, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi, Demokrat Parti iktidar olursa köy enstitülerinin geleceğinin iyi olmayacağına dair işaretler vardı. O yüzden CHP'nin kazanması yöneticilerle isteniyordu. Ancak köylerde karşılaştıkları manzara hiç de iç açıcı değildi. Enstitülere yönelik komünistlik suçlamaları alıp yürümüştü. Kız erkek bir arada eğitim yapılmasından doğan dedikodular dilden dile geziyordu. Köylü okul inşaatı zorlamasından yılmıştı. Köye görevli giden öğretmenler yörenin egemenleriyle tartışır olmuştu. Toprak sahipleri enstitülerin tasfiyesi için Ankara'ya baskı yapmaya başlamışlardı. Enstitülerin seçimde CHP'ye oy kaybettireceği artık apaçık ortadaydı. Fevzi Çakmak, İnönü'ye 2-1, paşam bu komünist yuvalarını ne zaman kapatacaksınız diye soruyor. Parti içinde muhalefet büyüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Recep Peker gibi muhafazakarlar köy enstitülerinin bir an önce kapatılmasını savunuyordu. Sovyetlerin Kars ve Ardahan üzerinde hak iddia ettiği, İstanbul'da gençlerin komünizm aleyhine gösteriler yaptığı, Amerikan Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyaret ettiği ve komünizm alerjisinin bütün ülkeye yayıldığı bu dönemde enstitülerin solcuların eline geçtiği söylentileri milli şefi etkiliyordu. İnönü gelen haberlerden bu iddiaların tamamen yersiz olmadığı kanısına vardı. Seçimlere 3 ay kalmış ve söylentiler her tarafa yayılmıştı. İsmet Paşa kendi yarattığı eseri sürdürmekle durdurmak arasında sıkışmıştı. Bir yanda ömür boyu korumaya söz verdiği enstitüler vardı, diğer yanda kendisine seçim kaybettirecek komünistlik iddiaları. Hayatının en zor kararlarından birini vermek zorundaydı, düşündü, taşındı ve sonunda doğru bildiğini seçti. Enstitülerden vazgeçti. Talip Apaydın, Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi. Biz bunu sonradan Tonguç'a sorduk. Neden böyle yaptı dedik. Yani neden engelleyemedi? İnönü her şeyden evvel politikacı dedi ve bir partinin bunca yıllık genel başkanı. O genel başkanlığını sürdürebilmesi için elbette partisi içinde hangi kanat ağırlıkta ise ağırlık kazanıyorsa o yandan olabilir. Mehmet Başaran, terli kızıllaşan ülke. 17 Nisan 1946 töreninde Açık Hava Tiyatrosu'nda yüksek kısım binasının yapımı sırasında yazdığım emek şiirimi okudum. Uzunca bir destandı ama bütün konuklar yüzleri aydınlık, gözleri parlayarak izlediler, dinlediler, sonunda büyük alkış oldu. İsmet İnönü beni yanına çağırdı. Elimi sıktı, adımı, nereli olduğumu sordu. Anamın babamın durumunu sordu. Ne kadar toprağımız olduğunu sordu. Hatta bir gün köşke gel dedi bana. O zaman Ülkü diye bir dergi çıkardı. Türkiye'de önemli bir dergiydi. Ahmet Kutsi Tecer yönetiyordu. O dergide şiirin bütünü yayımlandı. Ulus gazetesinde de Nurettin Artam, toplu iğne takma adıyla eleştiriler veya köşe yazıları yazardı. Ülkü de benim şiirimi görmüş. Şiirimde, ter kokulu bahardır yüksek medeniyetler. Terle sulansa, eğer renk değiştirir bu yer diye iki dize var. Bunlar çok gözüne batmış, o dizileri almış ve soruyor. Acaba bu genç Türkiye'nin nasıl bir renk değiştirmesini özlüyor diyor. Yani alttan alta demeye getiriyor ki Türkiye'de her şeyin terle sulanmasından sonra kırmızıya mı dönmesini özlüyor. 1946 Nisan 17 Nisan 1946 günü köy enstitülerinin kuruluşunun 6. yıl dönümüydü. Bu özel gün için çok özel bir kutlama programı hazırlanmıştı. Amfiteyatr saatler öncesinden tıklım tıklım olmuştu. Cumhurbaşkanı İnönü törene katılmak üzere eşi Mevhibe Hanım'la birlikte Hasanoğlu'na geldiğinde karşılayanları keyifle selamladı. Sonra da yanında enstitü müdürü Rauf İnan olduğu halde öğrencileri teftiş etti. Geçit töreninden sonra bir yanına Hasan Ali Yücel'i, diğer yanına Tonguç'u alarak İstiklal Marşı'nı dinledi. Zeybek oyunlarını, piyano resitalini, öğrenci korosunu ilgiyle izledi. Ardından Güzel Sanatlar Kolu öğrencileri Gogol'ün Bir Evlenme adlı oyununu oynadılar. Köy öğrencilerinin konservatuvardan gelen kostümlerle bir amfiteyatrda klasik bir tiyatro eserini sahnelemeleri izleyenleri çok etkilemişti. Sahnede kalçalarına yastıklar konmuş halde aracı kadın rolünü oynayan öğrenci Halise Sarıkaya'ydı. Apaydın. Halise Apaydın. Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi. İzleyiciler arasında çok değerli konuklar vardı. İnönü başta olmak üzere çok alkışladılar. Konservatuvardan hocalarımızın hepsi izlemeye gelmişlerdi. Onlar da çok beğendiler. Sonra bana dediler ki seni İnönü çağırıyor. Ben şaşırdım. Hemen kıyafetimi değiştirdim gittim. Beni kutladı. İleride başarılarınızın devamını istiyorum. Gözlerinizden öperim dedi. Tören bittikten sonra enstitü müdürü Rauf İnan gururla İnönü'nün yanına gitti. Köy enstitülerinin kurucusu İnönü için hazırlattığı fotoğraf albümünü verdi. Babamız diye biten son sayfasını gösterdi. İnönü tren istasyonuna gitmek üzere arabaya binerken yanına İnan'ı da çağırdı. İnan bu daveti keyifle kabul etti. Arabada İnönü enstitü müdürüne seni bakanlık müfettişliğine alıyoruz dedi. Orada birlikte çalışacağız. İnan gururlandı, bunun terfi olduğunu sanmış ve çok sevinmişti. Oysa bu atama bir dönemin kapanışının habercisiydi. Köy enstitülerinin ilk kurbanı Rauf İnan olmuştu. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç çok kısa bir süre önce Rauf İnan'ın tayini fikrini açan İnönü'ye sert çıkmış ve bir kez kelle verildi mi günün birinde sıra sizin kellerinize de gelir demişti. İşte ilk kelle verilmişti. Ama İnönü'den önce sırada köy enstitülerinin iki mimarının Hasan Ali Yücel ile İsmail Hakkı Tonguç'un kelleleri vardı. 1946 Temmuz. Türkiye tarihinin ilk çok partili seçimi hile söylentilerini bulandı. Kaçırılan sandıklar ve sandık başında yapılan baskılarla sonuç tam bir fiyasko oldu. Bütün bunlara rağmen CHP büyük oy kaybına uğramıştı. Bu durum partinin sağ kanadına yaradı. Recep Peker ve yandaşları seçim öncesi yaptıkları uyarıların haklılığının kanıtlandığını düşünüyorlardı. Talip Apaydın, Rusya'ya kaçış hikayesi. 1945-46'larda köy enstitüleri aleyhine müthiş bir kampanya yürütüldü. İftiralarla, asılsız olaylarla şişirildi.